Sherlock Holmes. Suç detayda saklıdır. Albayın ölümü. Evleneli henüz birkaç ay olmuştu. Sıcak bir yaz akşamında şöminemin başında oturup günün son piposunun eşliğinde bir roman okumaya çalışıyordum. Çok yorucu bir gün geçirmiştim ve uyumamak için kendimi zor tutuyordum. Karım üst kata çıkmıştı bile. Hol kapısının kilitlendiğini duyduğumda hizmetçilerin de yataklarına çekildiklerini anlamıştım. Koltuğumdan kalkmış pipomun küllerini boşaltıyordum ki birden kapının zili çaldı. Saate baktım. 12'ye çeyrek vardı. Bu kadar geç bir saatte gelen bir misafir olamazdı. Herhalde bir hasta, belki de bütün geceyi ayakta geçirmemi gerektirecek bir yaralıdır diye düşündüm. Yorgun bir suratla hole çıkıp kapıyı açtım. Kapıda duran Sherlock Holmes'tan başkası değildi. "Ah Watson," dedi. "Seni ayakta yakalayabildiğime çok sevindim. Sevgili dostum, lütfen içeri gir." "Şaşırmış görünüyorsun ve bu gayet doğal tabii. Anladığım kadarıyla karşında bir hasta değil de beni bulduğun için rahatlamışsın da. Hala bekarlık günlerindeki gibi o Arkadya karışımını içiyorsun demek. Ceketinin üzerindeki külü nerede görsem tanırım. Üniforma giymeye yabancı olmadığın çok belli. Mendilini cebinde taşıma alışkanlığından vazgeçmezsen, hiçbir zaman gerçek bir özel doktor olduğunu düşünmeyecek insanlar. Bu gece bana evinde bir yer ayarlaman mümkün mü acaba?" "Memnuniyetle. Bir kişilik misafir odanın olduğunu söylemiştin ve şu anda evde bir misafirinin kalmadığını görebiliyorum. Portmanton öyle ima ediyor en azından. Kalırsan son derece mutlu olacağım." "Teşekkür ederim. Öyleyse boş odanı alacağım. Evine bir tesisatçının adımını atmış olduğunu görmek beni üzdü. Bu genellikle kötüye işarettir. Su boruları değildir umarım, ha?" "Hayır, gaz." "Ah, yerde ayakkabısından iki çivi izi bırakmış. Bak, tam ışığın vurduğu yerde." "Hayır, teşekkür ederim. Waterloo'da akşam yemeği yedim ama seninle bir pipo tüttürmekten memnuniyet duyarım." Ona tütün kutusunu uzattım ve bir süre tek kelime etmeden karşılıklı oturarak pipolarımızı içtik. Çok önemli bir iş olmadığı takdirde bu saatte bana gelmeyeceğini biliyordum. Onun için sessizce oturup konuya gelmesini bekledim. "Mesleki açıdan oldukça meşgul günler geçirdiğini görebiliyorum," dedi bana bakarak. "Evet, çok yoğun bir gün geçiriyorum," diye cevap verdim. "Sana çok saçma gelebilir," diye ekledim. "Ama bunu nereden anladığını gerçekten merak ettim." Holmes kendi kendine güldü. "Alışkanlıklarını bilmek gibi bir avantajım var sevgili Watson," dedi. "Gitmen gereken yer yakındaysa yürürsün. Daha uzaktaysa bir araba kullanırsın. Ayakkabılarının kullanılmış olmakla beraber kirli olmadıklarını gördüğümde bugünlerde arabaya başvuracak kadar çok işinin olduğunu anlayabiliyorum." "Tek kelimeyle mükemmel," diye bağırdım. "Sıradan bir gözlem canım," dedi. "Gözlemcinin karşısındaki insana olağanüstü gelen bir sonuç çıkarabileceği durumlardan biri bu. O da sırf diğeri gözlemin temelini oluşturan o küçük ayrıntıyı unuttuğu için. Aynı şeyi senin küçük yazıların içinde söylemek mümkün sevgili dostum. Okurlarınla paylaşmayıp kendi elinde tuttuğun ayrıntılardan dolayı değerlerini kaybettiklerini düşünürsen haklı olduğumu göreceksin. Şimdi, şu anda o okurların durumundayım. Çünkü elimde karmaşıklığıyla insan beynini büyüleyen en garip ve olağanüstü vakalardan birinin ipuçlarını tutuyorsam da teorimi ispatlayacak olan gerekli verileri bulamıyorum. Fakat bulacağım Watson, bulacağım, hiç kuşkun olmasın." Gözlerinde hafif bir ateş belirdi ve yanakları kızardı. Ama bu çok kısa sürdü. Yeniden baktığımda yüzü eski haline dönmüştü. Birçok insanın onu bir adam değil de makine olarak nitelendirmesini sağlayan o sert, adeta duygusuz ifade yeniden kaplamıştı yüzünü. "Problemin oldukça ilginç yönleri var," dedi. "Hatta olağanüstü ilginç yönler desem daha iyi olacak. Olayı zaten araştırmış bulunuyorum ve sanırım çözümüne oldukça yakınım artık. Bu son adımda bana eşlik edersen bana çok faydanın dokunacağından eminim. Bu bana mutluluk verir. Yarın Aldershot'a kadar gitmem mümkün olabilir mi acaba? Jackson'ın benim yerime bakabileceğinden kuşkum yok. Çok iyi. Saat 11:10'da Waterloo'dan hareket etmek istiyorum. Hazırlanmam için o kadar süre yeterli. Güzel. Çok fazla uykun yoksa sana olayı ve yapmamız gerekenleri genel hatlarıyla anlatayım. Sen gelmeden önce uykum vardı ama şu anda iyice uyanmış durumdayım. Önemli noktaları atlamadan hikayeyi kısaltacağım. Büyük bir ihtimalle olayla ilgili bir şeyler okumuş bile olabilirsin. Aldershot'taki asil Monsters Albay Berkeley'in öldürülmesini araştırıyorum. Onunla ilgili hiçbir şey duymamıştım. Bu gayet doğal. Olay henüz 2 günlük. Her neyse, durum genel olarak şöyle. Royals Mallows, yani senin de bildiğin gibi İngiliz ordusunun en ünlü İrlanda alaylarından biridir. İsyanda ve Kırım'da harikalar yaratmış ve ondan beridir bir karışıklık çıktığında adından söz ettirmeyi bilmiştir. Pazartesi gecesine kadar alayın başında korkusuz Albay Berkeley vardı. Orduda sıradan bir er olarak işe başlamasına rağmen isyan sırasındaki cesaretinden dolayı subaylığa yükselen ve bir zamanlar arkadaşıyla omuz omuza dövüşmüş olduğu alayın başına geçen bir adam. Albay Berkeley çavuş olduğu zamanlarda evlenmişti ve karısı evlenmeden önce soyadı Devoy'muş. Aynı müfrezede baş çavuş olan bir adamın kızıydı. Dünya evine girdiklerinde gençler o zamanlar henüz gençlerdi. Tahmin de edebileceğin gibi bir süre için uyumsuzluk yaşamışlar. Ama görünüşe bakılırsa çabucak toparlanmışlar. Ve Bayan Berkeley anladığım kadarıyla tıpkı meslektaşları tarafından saygı duyulan kocası gibi alaydaki bayanların arasında her zaman oldukça popüler olmuş. Şunu da ekleyebilirim ki son derece güzel bir kadınmış ve şimdi bile 30 yıl süren bir evlilikten sonra dahi hala kraliçeler kadar çarpıcı bir görünüşe sahip. Albay Berkeley ve karısı son derece mutlu bir tablo çizmiş bugüne kadar. Binbaşı Murphy bu bilgilerin çoğunu bana ileten kişi. Çiftinin anlaşamadıkları bir konunun olmadığını ısrarla belirtiyor. Genel olarak bakıldığında Berkeley'in karısına olan bağlılığı, karısının kendisine hissettiği bağlılığa nazaran daha da fazlaymış. Berkeley bir gün bile karısından uzak duramazmış. Öte yandan karısı sadık olmasına rağmen o kadar tutkulu değilmiş. Ama buna rağmen alayda örnek bir çift olarak görülüyorlarmış. Gelecek felaketi haber veren herhangi bir ipucu maalesef yaşanmamış. Albay Berkeley'in karakterinde son derece ilginç birkaç özelliğin mevcut olduğu söyleniyor. Genellikle mükemmel ve neşeli bir asker görüntüsü çizerken bazı durumlarda ondan hiç beklenmeyecek şiddet ve saldırganlık gösterilerinde bulunurmuş. Karakterinin bu özelliğinin hiçbir zaman karısına yansımadığı bir gerçek. Binbaşı Murphy'yi ve konuştuğum diğer 3 subayı şaşırtan diğer bir gerçek de albayın arada sırada depresyona girmesiymiş. Evet, binbaşının söylediğine göre Berkeley, alayın arada sırada düzenlediği yemeklerdeki neşeli ortamı gördüğü zamanlarda yüzündeki gülümseme sanki görünmez bir el tarafından alınıp götürülüyormuş. Günlerce çıkmazmış bunalımdan. Bu ve biraz da batıl inançlı olması meslektaşlarının onda fark ettiği alışılmadık davranışlar. Batıl inancı yalnız kaldığı zamanlarda özellikle de karanlık olduğunda ortaya çıkıyormuş. Erkeksi kişiliğine ters düşen bu garip özelliği eleştirenler, hatta hor görenler çok fazla. Royal Mallows'ların ilk müfrezesi birkaç yıldır Aldershot'ta bulunuyor. Evli olan subaylar barakaların dışında yaşıyor ve albay, Kuzey Garnizonu'nun 1 kilometre dışında bulunan Lechine adlı bir villada ikamet ediyormuş. Müstakil olan evin 20 metre ötesinden ana yol geçiyor. Yardımcıları bir arabacı ve 2 hizmetçiden oluşuyor. Bunlarla beraber albay ve karısı çocukları olmadığı için evde yaşayan tek kişilermiş. Şimdi geçen pazartesi akşamı saat 9 ve 10 arasında Leçin'de gerçekleşen olaylara gelelim. Bayan Berkeley görünüşe göre Katolik ve fakirlere eski giysiler dağıtma amacını güden Watt Street Kilisesi'ndeki kurulmuş olan Aziz George'un mezhebine sempati duyduğu da öğrendiklerim arasında. Olayların gerçekleştiği akşam mezhebin saat 8'de bir toplantısı olmuş ve Bayan Berkeley orada bulunmak için akşam yemeğini geçiştirmiş. Arabacılardan biri kadının evden çıkarken kocasına fazla gecikmeyeceğini söylediğini duymuş. Ardından komşu villada yaşayan genç Bayan Morrison'u çağırmış ve ikisi toplantıya gitmek üzere evden ayrılmışlar. Toplantı 40 dakika sürmüş. Bayan Berkeley, Bayan Morrison'ı evine bıraktıktan sonra saat 9'u çeyrek geçe evine dönmüş. Leçin'de kahvaltı odası olarak kullanılan bir oda var. Burası yola bakıyor ve büyük bir cam kapıyla bahçeye açılıyor. Bahçe 15 metre genişliğinde ve üzeri dikenli tellerle kaplı. Alçak bir duvarla ana yoldan ayrılmış durumda. Bayan Berkeley eve döndüğünde bu odaya girmiş. Oda akşamları kullanılmadığı için kepenkleri kapalı değilmiş ve Bayan Berkeley lambayı yakıp hizmetçi Jane Seward'dan bir fincan çay istemek için zili çalmış. Bunun normal alışkanlıklarına pek uymadığını söylediler. Albay yemek odasında oturuyormuş ama karısının döndüğünü duyunca kahvaltı odasında ona katılmış. Arabacı onu holü geçip odaya girerken görmüş. Canlı olarak görüldüğü son anda buymuş. Yaklaşık 10 dakika sonra hizmetçi çayı getirmiş ama ev sahiplerinin öfkeyle bağırışmalarını duyunca şaşırıp kalmış. Kapıyı çalıp da içeriden yanıt gelmeyince açmaya çalışmış. Ama kapının içeriden kilitli olduğunu fark etmiş. Doğal olarak hızla aşağıya inip aşçıya haber vermiş ve iki kadın yanlarında arabacıyla beraber hala süren kavgayı dinlemeye hole çıkmışlar. Her biri sadece iki kişinin sesinin duyulduğu konusunda güvence verdiler. Berkeley ve karısının sesleri. Berkeley'in ifadeleri boğuk ve derinden geldiği için dinleyenler söylediklerini duyamamışlar. Öte yandan karısının sesi son derece iğneleyiciymiş ve sesini yükselttiğinde onu gayet net duyabilmişler. "Seni korkak!" diye tekrarlayıp durmuş. "Bu saatten sonra ne yapılabilir ki? Hayatımı bana geri ver. Seninle bir daha aynı havayı solumayacağım. Korkak, korkak!" Kadın aşağı yukarı böyle konuşmuş. Neyse, adam birden acıyla haykırmış ve ardından bir gümbürtü eşliğinde kadının kulakları tırmalayan çığlığını duymuşlar. İçeriden hala çığlıklar yükselirken bir felaketin koptuğundan emin olan arabacı kapıyı zorla açmak için atılmış ama başaramamış. Hizmetçiler de ona yardım edemeyecek kadar korkmuş bir durumda olduğu için hızla kapıdan fırlayıp bahçeye ve açık duran büyük Fransız kapılara koşmuş. Yaz ortasında bulunduğumuz için kapıların açık durması gayet doğal anladığım kadarıyla. Arabacı hiç zorluk çekmeden odaya dalmış. Ev sahibesi çığlık atmayı bırakmış. Koltuğun üzerinde baygın bir halde yatıyormuş. Şanssız albay ise kafası pencerenin köşesine yakın bir vaziyette kendi kan gölünün ortasında yatıyormuş. Ev sahibi için yapılabileceği bir şey olmadığını anladığında arabacının ilk düşüncesi doğal olarak kapıyı açmak olmuş. Ama burada beklenmeyen çok ilginç bir durum var. Anahtar kapının üstünde değilmiş ve odanın her yerini aramasına rağmen bulamamış. Bunun için bir kez daha cam kapılardan dışarı çıkıp bir doktor ve polis eşliğinde geri dönmüş. Şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı kadın hala baygın bir halde odasına götürülmüş. Ardından albayın cesedi koltuğa yatırılmış ve felaket sahnesi dikkatlice araştırılmış. Şanssız askerin yarasının kafasının arkasında bulunan 2 santimetre genişliğinde çirkin bir kesik olduğu ortaya çıkmış. Kaba bir sopaya benzer bir şeyle açılmış olduğundan kuşku olmadığı gibi silahın ne olduğunu anlamak da zor değilmiş. Cesedin hemen yanında yerde kemikten tutacağı olan sert bir tahta sopası varmış. Albay, savaştığı çeşitli ülkelerden satın almış olduğu geniş bir silah koleksiyonuna sahipmiş ve polis, silahın bu değerli parçalarının arasından gelmiş olduğunun sonucuna varmış durumda. Hizmetçiler silahı daha önce gördüklerini hatırlayamadıklarını söylüyorsa da, o kadar geniş bir koleksiyonda böyle bir şeyi gözden kaçırmış olmaları olası. Kayıp anahtarın inanılmaz bir şekilde Bayan Berkeley'in ne cesedin üzerinde ne de odanın başka herhangi bir yerinde bulunmamış olmasının gerçeğinden başka odada kayda değer bir şey bulunamadı. Kapı sonunda Eldershot'tan getirdikleri bir çilingir tarafından açıldı. Salı sabahı polisin araştırmalarını genişletmek için binbaşı Murphy tarafından Eldershot'a çağrıldığında durum işte böyleydi Watson. Problemin zaten ilginç olduğunu kabul etmelisin. Ama araştırmalarım sonucunda ilk bakışta göründüğünden çok daha ilginç bir vakayla karşı karşıya olduğumu çok geçmeden anladım. Odayı araştırmaya girişmeden önce evin hizmetçilerini sorguladım. Ama sana az önce aktardığım bilgilerden başka bir şey öğrenmediğim bir gerçek. İlginç bulduğum bir ayrıntı edindim yine de. Jane Stewart, hizmetçilerden biri, önemli bir şey hatırladı. Tartışma seslerini duyduğunda aşağı kata indiğini, diğer çalışanlarla döndüğünü hatırlayacaksın. Her neyse, henüz aşağı inmeden önce elinde çayla kapıya geldiğinde beyefendiye hanımefendinin seslerinin neredeyse hiç duyulmayacak kadar boğuk geldiğini ve kavga ettiklerini kullandıkları sözcüklerden değil de daha çok ses tonlarından çıkarmış olduğunu söyledi. Biraz daha zorlamamla evin hanımefendisinin iki kez David ismini kullanmış olduğunu hatırladı. Bu ayrıntı kavganın çıkış sebebine biraz da olsun yaklaşmamız için son derece önemlidir. Albayın ismi hatırlayacağın gibi James'ti. Polisi de hizmetçileri de inanılmaz derecede etkileyen bir durum var olayda. Bu da albayın yüzündeki ifade. Anlattıklarına göre akıl almaz derecede büyük bir korkunun resmi varmış yüzünde. Birçok kişi adamı gördükleri yerde bayılıp kalmış. O denli korkunçmuş görüntüsü. Kaderiyle yüz yüze gelmiş olduğu gayet açık. Ve bunun sonucunda korkmuş olması da gayet doğal tabii. Bütün bunlar polisin teorisine çok uygun düşüyor. Albay onu öldürmek üzere ileri atılan karısını görmüş. Yaranın kafasının arkasında olması da bu teoriyi çürütmüyor. Darbeden korunmak için dönmüş olabilirdi. Hanımefendinin kendisinden de herhangi bir bilgi alamadık. Ne yazık ki. Çok ağır bir menenjit geçiriyor ve şimdilik konuşamıyor. Polisten Bayan Merinson'ın o akşam Bayan Berkeley ile beraber dışarı çıkan hanımefendi, arkadaşının eve dönüşünde o kadar sinirli olmasının arkasındaki sebepleri bilmediğini açıklamış olduğunu öğrendim. Bütün bu bilgileri edindikten sonra Watson, peş peşe birkaç pipo içerek bilgileri önem derecelerine göre sınıflandırmaya çalıştım. Hiç kuşku yoktu ki davanın en önemli ve en ilginç ayrıntısı anahtarın kayıp olduğu gerçeğiydi. Odada yapılan son derece dikkatli bir araştırmadan sonra bile bulunmadığına ve Bayan Berkeley'in de albayın da üzerinde olmadığına bakılırsa biri onu alıp götürmüş olmalıydı. Üçüncü bir kişinin varlığından kuşkum yoktu. Ve bu üçüncü şahıs ancak ve ancak bahçeye bakan cam kapılardan içeri girmiş olabilirdi. Odayı ve dışarıdaki bahçeyi dikkatlice incelemekle bu gizemli kişinin izine rastlayabileceğimi düşünüyordum. Yöntemlerimi bilirsin Watson. Araştırmamda uygulamaya sokmadığım tek bir yöntem kalmadı ve aradığım şeyi sonunda buldum. Odada üçüncü bir adam bulunmuştu ve ana yol tarafından gelerek bahçeden geçmişti. Ayak izlerinin beş tanesini çok net olarak belirleyebildim. Biri yolun hemen yanında. Alçak duvarın üzerinden geçmek için seçtiği noktada. İki tanesi bahçenin içindeydi ve diğer ikisi de içeri girdiği yerdeki tahtaların üzerinde. Görünüşe göre bahçeyi koşarak geçmiş. Çünkü izlerin parmak tarafları topuk tarafına göre çok daha baskın çıkmış. Ama beni şaşırtan adamın kendisi değildi. Aslında arkadaşıydı. Arkadaşı mı? Holmes cebinden büyük bir kağıt çıkardı ve bunu kucağında dikkatlice açtı. "Bundan ne sonuç çıkarırsın dostum?" diye sordu. Kağıt küçük bir hayvanın ayak izleriyle doluydu. 5 bölümden meydana gelen bir taban ve uzun tırnaklarının olduğunu gösteren işaretleri vardı. Ve her biri de ancak bir tatlı kaşığı kadar büyüktü. Bir köpek mi?" diye cevap verdim. "Köpeklerin perdelere tırmandığını daha önce duymuş muydun peki? Bu hayvanın bunu yapmış olduğuna dair izler buldum." "Öyleyse bir maymun mu?" "Ama bunlar bir maymunun ayak izleri değil ki."
"Öyleyse ne olabilir?"
"Ne köpek ne kedi, ne maymun ne de bildiğimiz başka bir hayvana ait. Ölçülerine dayanarak büyüklüğünü aşağı yukarı belirlemeye çalıştım. Burada hayvanın hareketsiz durmuş olduğu bir anda ortaya çıkmış 4 pati izi var. Ön ayaklarıyla arka ayaklarının arasında yaklaşık olarak 40 santimetrelik mesafenin olduğunu görüyorsun. Buna bir de boynunun ve kafasının uzunluğunu eklersek, yarım metreden biraz daha uzun bir hayvanla karşı karşıya kalırsın. Kuyruğu varsa daha da uzun olur tabii. Ama şimdi de şu diğer ölçüye dikkat et. Hayvan burada hareket etmiş ve böylece bir adımının uzunluğunu belirleyebildik. Her defasında yalnızca 8 santimetrelik adımlar attığı ortaya çıktı. Gördüğün gibi uzun bir gövdesi olan kısa bacaklı bir yaratığın resmi oluştu. Ne yazık ki arkasında bir tüyünü bırakacak kadar düşünceli davranmamış ama şekli aşağı yukarı resmettiğim gibi olmalı. Perdelere tırmanabildiği ve etobur olduğu da diğer ayrıntıların arasında.
Bu sonuca nasıl vardın?
Perdeye tırmandığı için pencerede kafeste bir kanarya besliyorlardı ve hayvan kuşa ulaşmaya çalışmış gibi.
Peki öyleyse bu garip hayvanın ne olduğunu artık biliyor musun?
Ah, onun ismini bir koyabilsem vakayı çözmeme ramak kalmış olabilirdi zaten. Genel olarak bakıldığında büyük ihtimalle sansargiller sınıfına ait bir hayvan, evet. Gerçi öyleyse de o sınıftaki hayvanların hepsinden çok daha büyük olduğu bir gerçek.
Peki ama bu hayvanın işlenen suçla ne ilgisi var?
Bu noktayı henüz belirleyemedim dostum. Ama gördüğün gibi birçok bilgiye ulaşmış durumdayız. Bir adamın ana yolda durup Berkeley'lerin kavgasını izlediğini biliyoruz. Kepenkler açık ve oda ışıklıydı. Ayrıca adamın bahçeden gittiğini, küçük garip bir hayvan eşliğinde eve girdiğini de biliyoruz. Ya albaya gerçekten vurdu ya da albay onu gördüğünde o kadar korktu ki düştü ve kafasını kendi yaraladı. Son olarak şu garip bilgiyi de ekleyebiliriz. Yabancı adam giderken yanında odanın anahtarını da götürmüş.
Bulguların vakayı daha da karmaşıklaştırmışa benziyor, dedim Holmes'a.
Kesinlikle. Olayın ilk düşündüklerinden çok daha derin bir boyutu olduğu ortaya çıkmış oldu. Meseleyi esaslı bir şekilde düşündüm ve bütün vakaya değişik bir yönden bakmam gerektiği sonucuna ulaştım. Watson, seni uykundan ettim ve bunları sana yarın Eldershot'a giderken yolda da anlatabilirim.
Hayır, teşekkürler. Artık duramayacağı kadar ileri gitmiş durumdasın.
Saat 7:30'da evden çıkarken Bayan Berkeley'in kocasıyla arasının gayet iyi olduğu ortada. Daha önce de anlattığım gibi, kocasını hiçbir zaman tutkulu bir şekilde sevmemiş olabilir. Ama arabacı tarafından albayla arkadaşça sohbet ederken duyulmuş. Şimdi dönüşünden hemen sonra kocasıyla karşılaşma olasılığının en az olduğu odaya girip her sinirli kadın gibi anında çaya sarıldığını ve sonunda adam yanına geldiğinde de sözlü suçlamalarla ona saldırdığını biliyoruz. Öyleyse saat 7:30 ile 9 arasında kadının duygularını tamamen değiştiren bir şeylerin meydana gelmiş olduğu kesin. Gerçek şu ki, Bayan Marison bu 1,5 saatlik zaman dilimi boyunca yanında olmuştu. Ve inkar etmesine rağmen bir şeylerden haberi olmalı. İlk çıkarımım bu genç kadın ile albayın arasında bir şeylerin geçmiş olabileceği ile ilgiliydi. Genç kadın bunu itiraf etmiş olabilirdi. Bu da Bayan Berkeley'in eve sinirli bir şekilde dönmesini ve genç kadının polislere bir şey söylememesini açıklardı. Duyulmuş olan kelimelerin çoğuna da uyan bir durumdu. Ama David adında birinden bahsedilmesi ve albayın karısına duyduğu aşkı baz alarak bu fikri reddettim. Gelen yabancı adamı hesaba bile katmıyorum. Ki daha önce olanlarla herhangi bir alakasının bulunmaması da olası. İlerlemek oldukça zordu ama albayla Bayan Marinson'ın arasında bir şeylerin geçmediğine inandıkça Bayan Berkeley'in kocasından nefret etmesine sebep olan ipucunun genç kadının elinde olduğundan da o kadar emin oluyordum. Böylece Bayan May'e uğrayıp bir şeyler sakladığından emin olduğumu ima ettim. Ve davanın aydınlanmaması durumunda arkadaşının Bayan Berkeley'in kendini hapiste bulabileceğini ekledim. Bayan Marinson yumuşak huylu bakışları ve sarı saçları olan son derece hoş bir genç bayan. Ve zeka ile mantık açısından da bir eksiklik çekmediği ortadaydı. Ben konuşmamı bitirdikten sonra bir süre boyunca sessizce oturdu ve sonra da kararını vermiş bir şekilde hızla bana dönerek sana da aktarmak istediğim bir şey anlattı.
Arkadaşıma olayla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğime dair söz vermiştim ve söz sözdür, dedi. Ama bu kadar ciddi bir suçlamayla karşı karşıya olmasına, bir de zavallıcığın sağlık durumunun konuşamayacağı kadar kötü olması eklenince, sözümü tutmamakla o kadar da kötü etmeyeceğim sanırım. Pazartesi akşamı olanları size anlatacağım. Akşam saat 9'u çeyrek geçe Watt Sokağı vaazından dönüyorduk. Oldukça sessiz ve ürkütücü olan bir yer olan Hudson Sokağı'ndan geçmek zorundaydık. Sokak sol kaldırımda duran tek bir lamba tarafından aydınlatılıyor ve biz bu lambaya yaklaşırken sırtı çok kambur ve omzunun üzerine bir kutuya benzer bir şey atmış bir adamın bize doğru geldiğini gördüm. Sakat gibi görünüyordu. Çünkü kafasını eğmişti ve dizlerini bükmüş bir şekilde yürüyordu. Yanından geçiyorduk ki lambanın yaydığı ışık çemberinin içinde bize bakmak için kafasını kaldırdı. Birden durdu ve korkunç bir sesle bağırdı. ''Aman Tanrım, bu Nancy!'' Bayan Berkeley'in Betty benzisi oldu ve korkunç görünüşlü adam onu tutmasa düşecekti. Ben polis çağırmak üzereydim ama Bayan Berkeley adamla konuşmaya başladı. Bu beni çok şaşırttı doğrusu. ''Öldüğünü sanıyordum Henry, tam 30 yıldır,'' dedi titreyen bir sesle. ''Öyleydim,'' diye cevap verdi adam ve sesinin tonu dehşet vericiydi. Suratı son derece karanlıktı ve gözlerindeki ışık hala her gece kabuslarıma giriyor. Korkunçtu. Saç ve sakalları grileşmiş ve yüzü çürümüş bir elma gibi buruş buruştu. ''Sen yürümeye devam et canım,'' dedi Bayan Berkeley. ''Bu adamla biraz konuşmak istiyorum. Korkulacak bir şey yok.'' Cesurca konuşmaya çalışıyordu ama hala bembeyazdı ve kelimeler titreyen dudaklarından zar zor dökülüyordu. ''Benden istediğini yaptım ve ikisi birkaç dakika boyunca beraberce yürüdüler.'' Ardından gözlerinden alevler saçar bir halde yeniden yanıma geldi ve lambanın yanında kalan sakat adam yumruklarını sanki öfkeyle sıkmış havada sallıyordu. Bayan Berkeley ile evimin kapısına gelene kadar tek kelime etmedik ama burada elimi tuttu ve olanları kimseye anlatmamam için yalvardı. ''Kötü günler görmüş eski bir tanıdığım da o,'' dedi. Kimseye bir şey anlatmayacağıma dair söz verdiğimde beni öptü ve ondan beridir onu bir daha göremedim. Size bildiğim her şeyi anlattım ve daha önce polisle konuşurken bir şey anlatmadıysam sevgili dostumun ne kadar büyük bir tehlikede olduğunu bilmediğim içindi. Ama şimdi her şeyin bilinmesinin onun yararına olacağını biliyorum. Konuşması böyleydi işte sevgili Watson. Ve tahmin de edebileceğin gibi anlattıkları bana karanlık bir gecede yakılmış bir ışık gibi geldi.
Daha önce birbirinden kopuk olan parçalar yavaş yavaş yerlerine oturmaya başlamıştı. Ve olayların meydana geliş sırasına dair bulanık da olsa bir fikir belirmeye başladı kafamda. Bir sonraki adım, Bayan Berkeley'in üzerinde böylesine etki yaratmış olan adamın kim olduğunu bulmaktı. Hala Eldershot'ta bulunuyorsa bu o kadar da zor olmayacaktı. Sivil halkın sayısı o kadar büyük değil ve sakat bir adam mutlaka ilgi uyandırmış olacaktı. Bir günümü adamı aramakla harcadım. Ve akşam çökünce söz konusu olan bu akşamın ta kendisi Watson, onu buldum. İsmi Henry Wood ve bayanların onunla karşılaştıkları sokakta yaşıyor. Sadece son 5 gündür bu bölgede bulunuyor. Bir sicil memuru kimliğine bürünmüş halde. Ev sahibesiyle son derece ilginç bir sohbetim oldu dostum. Adam sihirbazlık ve gösteri sanatıyla uğraşıyor. Akşamları ordu evlerini dolaşıp insanları eğlendiriyor. O kutuda bir çeşit hayvan taşıyormuş. Ev sahibesine göre korkunç ve anormal bir cins. Daha önce benzerini görmediğini söyledi. Kadına göre adam bu yaratığı gösterilerinde bir numara için kullanıyor. Bana anlattığı bu şeylerin yanı sıra ne kadar çarpık olduğunu düşününce adamın yaşamasının mucize olduğunu ve arada sırada yabancı bir dilde bir şeyler mırıldandığını söyledi. Ayrıca son 2 gecedir odasında inleyerek ağladığını duymuş olduğunu da ekledi. Para konusunda bir sorunu yokmuş. Ama verdiği depozitinin içinde kadının sahte bir florine benzetmiş olduğu bir şey de varmış. Onu bana gösterdi Watson ve Hint parasından başka bir şey değildi dostum. Yani sevgili dostum durumumuz böyle. Seni yanımda neden istediğimi de anlıyorsundur. Şu kadarını biliyoruz ki yanlarından ayrıldıktan sonra adam bayanları uzaktan takip etmiş. Pencereden onların kavgalarına tanık olmuş. İçeri koşmuş ve bu sırada kutusundaki yaratıkta kaçmanın bir yolunu bulmuş. Bunların her birinin olduğu kesin. Ama o odada tam olarak neler olduğunu bize anlatabilecek dünyadaki tek kişi o adamdır. Ve senin niyetin de ona sormak öyle mi? Kesinlikle, ama bir tanığının önünde. Ve tanık da benim galiba. Kabul edersen çok sevineceğim dostum. Meseleye bir açıklık getirebilirse her şey yoluna girer. Reddederse polise başvurmaktan başka çaremiz kalmaz. Geri döndüğümüzde onu bulabileceğimizden emin misin peki? Önlemlerimi aldım, sen merak etme. Baker sokağındaki çocuklardan birini nöbetçi olarak başına diktim. Nereye giderse gitsin ona bir sinek gibi yapışacağından emin olabilirsin. Onu yarın Hudson sokağında bulacağız Watson. Ama yarına kadar bekleyebileceğimize göre seni yatağından daha uzun süre uzak tutarsam asıl suçlu ben olacağım. Ertesi gün trajedinin gerçekleşmiş olduğu bölgeye ulaştığımızda öğleni geçmişti ve dostumla beraber hiç vakit kaybetmeden Hudson sokağına doğru yol aldık. Duygularını saklamasındaki yeteneğini bilmeme rağmen Holmes'un son derece heyecanlı olduğunu görebiliyordum. Ben de dostumun araştırmalarından birini yakından izleme şansına eriştiğim zamanlarda hep hissettiğim gibi şu yarı heyecan, yarı entelektüel zevki almaya başlamıştım bile. "İşte burası," dedi. İki katlı taş binaların sıralanmış durduğu kısa sokağa girdiğimizde. "Ah, işte Simpson da şurada. Bakalım ne diyecek."
"Hala içeride Bay Holmes,"
diye bağırdı bir yandan da bize doğru koşan küçük bir köprü altı çocuğu.
"Aferin Simpson," dedi Holmes, ufaklığın saçlarını karıştırarak. "Haydi gel Watson, burası işte."
Kartını ve önemli bir meseleyi görüşmek için geldiğini bildiren bir mesajı içeri yolladı. Ve kısa bir süre sonra görmeye geldiğimiz adamla karşı karşıyaydık. Sıcak havaya rağmen bir ateşin yanına büzülmüştü. Ve küçük oda fırın gibi olmuştu. Adam sandalyesinde çarpık çurpuk bir şekilde oturuyordu. Ve aşırı deforme olmuş gibi görünüyordu ama yaşlı ve kara olduğu halde bize doğru çevirdiği yüzü bir zamanlar yakışıklılığıyla ünlü olmalıydı. Şimdi ise bize aksi şüpheli bakışlar fırlatarak tek kelime etmeden, ayağa bile kalkmadan iki sandalyeye doğru işaret etti. ''Hindistan'dan Bay Henry Wood sanırım.'' dedi Holmes neşeyle. ''Albay Berkeley'in ölümüyle ilgili seninle konuşmaya geldim.'' ''O konuda bir şey mi bilecekmişim?'' ''Benim de bilmek istediğim bu. Biliyorsundur sanırım bu olay çözüme kavuşmadığı takdirde eski dostumuz Bayan Berkeley cinayetten tutuklanacak.'' Adam şiddetle sarsıldı. ''Kim olduğunuzu bilmiyorum.'' diye bağırdı. ''Ve bunları nereden öğrendiğinizi de ama söylediklerinizin doğru olduğuna dair yemin edebilir misiniz?'' ''Tabii ki. Onu şu anda tutuklamamalarının tek sebebi henüz kendine gelememiş olmasındandır.''
''Aman tanrım, siz polis misiniz peki?''
''Hayır.''
''Öyleyse davayla ilgilenmenizin sebebi nedir?''
''Adaletin yerine getirildiğini görmek her insanı ilgilendiren bir şey.''
''Nancy'nin masum olduğuna dair sözüme güvenebilir misiniz?''
''Öyleyse suçlu sizsiniz öyle mi?''
''Hayır, hayır ben değilim.''
''Öyleyse Albay James Berkeley kim öldürdü?''
''Ölümüne sebep olan her neyse bunu hak etmişti. Ama size şu kadarını söyleyeyim. Kafasını ben kırmış olsaydım ki yapmayı her şeyden fazla istediğim şey oydu. Uzun zamandır hak ettiği cezasından başka bir şey bulmuş olmayacaktı. Suçluluk hisseden kendi vicdanı onu öldürmemiş olmasa kanı şu anda benim ellerimde olabilirdi. Benden hikayeyi anlatmamı istiyorsunuz.'' ''Peki... Anlatmamam için bir sebep göremiyorum zaten. Çünkü utanacak bir şeyim yok. Olaylar şöyle gerçekleşti. Artık sırtım bir deveye benziyor ve kaburgalarım çarpık çurpuk olabilir. Ama onbaşı Henry Wood bir zamanlar 117. Piyade Bölüğü'nün en yakışıklı adamıydı. O zamanlar Hindistan'daydık. Bertie dediğimiz bir yerde karargahımızı kurmuştuk. Geçen gün ölen Berkeley benimle aynı bölükte çavuştu ve alayın dilberi de dünyanın gelmiş geçmiş en güzel kızı olan Nancy Devoy'du. Başçavuşun kızıydı. Nancy'ye aşık olan iki kişi vardı ve o da aralarından birini seviyordu. Nancy'nin yakışıklılığıma kapıldığını söylediğimi duyduğumuzda şimdi ateşin yanında çömelmiş duran bu zavallı yaratığa bakarak gülümseyeceksiniz. Evet, kalbi bana aitti ama babası Berkeley ile evlenmesi konusunda kararlıydı. Ben sorumluluk nedir bilmeyen, yerinde duramayan bir delikanlıydım. Berkeley ise eğitimini almış ve o zamanlar işinde yükselmeye başlamıştı bile. Ama Nancy bana sadıktı ve her şey benimle evleneceğini gösteriyordu ki isyan çıktı ve etraf cehenneme döndü. Bizim alay okçular bataryası, sihlerden bir bölük ve bir sürü de sivil. Hep beraber Bertie'de kısılıp kalmıştık. Etrafımızda binlerce isyancı vardı. Ve bir fare kapanının etrafında toplanmış bir köpek sürüsü kadar azgınlardı. İkinci haftada su kaynaklarımız tükendi. Ve her şey ülkede ilerleyen General Neil'le bağlantı kurmamıza bağlıydı. Son şansımız oydu. Çünkü yanımızdaki kadınlar ve çocuklarla savaşa dalmamız imkansızdı. Durum böyleyken General Neil'i bulup durumumuzu bildirmek konusunda gönüllü olmak için başvurdum ve isteğim kabul edildi. Toprakları hepimizden iyi bilen Çavuş Berkeley ile meseleyi konuştum ve o da isyancı bölüklerin arasından kaçmamı sağlayacak bir yol çizdi. Aynı gece saat 10'da yola koyuldum. Binlerce insanın hayatı söz konusuydu ama ben o gece duvarın üstünden geçerken sadece birini düşünüyordum. Yolum beni düşman nöbetçilerinden koruyacağını umduğumuz korunmuş bir nehir yatağının yanından geçiyordu. Ama daha birkaç adım atmıştım ki altısı birden karşıma çıktı. Karanlıkta çömelmiş beni bekliyorlardı. Bir darbeyle bayıltıldım ve ellerimi ayaklarımı bağladılar. Asıl darbeyi başıma değil, kalbimi almışım. Çünkü kendime gelip de etraftakileri dinlemeye başladığımda arkadaşımın yolumu çizmiş olan adamın ta kendisinin yerli uşaklardan birinin vasıtasıyla beni ele vermiş olduğunu anladım. Neyse, hikayenin bu kısmını daha fazla uzatmama gerek yok sanırım. James Berkeley'in nasıl bir adam olduğunu artık biliyorsunuz. Bertie ertesi gün General Neil tarafından da kurtuldu. Ama isyancılar geri çekilirken beni de yanlarında götürdü. Ve yıllar boyu bir tek beyaz yüz görmek nasip olmadı bana. İşkenceye maruz kaldım. Ve birçok defa kaçmaya çalıştıysam da her seferinde yakalanıp tekrar işkence görüyordum. Sonunda işte bu hale geldim. İsyancılardan bazıları Nepal'e kaçtılar ve beni de yanlarına aldılar. Ardından da kendimi Darjeeling'de buldum. Oradaki köylüler yanında bulunduğum isyancıları öldürdü ve beni de köle olarak çalıştırdılar. Sonunda kaçmayı başardıysam da güneye gitmek yerine kuzeye doğru ilerlemek zorunda kaldım. Ve sonunda Afganların arasında buldum kendimi. Yıllar boyu o bölgede dolaşıp durdum ve nihayet Penkab'e geri döndüğümde yerli halka karıştım. Ve geçimimi öğrenmiş olduğum sihirbazlık numaralarının sayesinde sağlayabildim. Benim gibi sakat bir adam, sakat bir serserinin İngiltere'ye dönmesine ya da eski arkadaşlarına başvurmasına ne gerek vardı? İntikam almak için yanıp tutuşuyor olsam bile gidemezdim. Nancy ve arkadaşlarım Harry Wood'un bir şempanze gibi sürünüp ancak bir bastonla yürüyebildiğini görmelerindense sırtı dik bir şekilde öldüğüne inanmaları daha iyiydi. Öldüğümden hiç kuşkuları olmamıştı ve ben de öyle kalmasını istiyordum. Berkeley'in Nancy ile evlendiği ve hızlı bir şekilde yükseldiği gerçeği geldi kulağıma. Ama o bile konuşmamı sağlayamadı. Ne var ki insan yaşlanınca evini özlemeye başlıyor. Yıllar boyunca İngiltere'nin yeşil kırlarını, tepelerini hayal edip durdum. Ve sonunda ölmeden önce son bir kez ülkemi görmeye karar verdim. Beni buraya getirecek kadar para biriktirdim ama sonra da buraya. Alışkanlıklarını bildiğim askerlerin arasında olabileceğim bir yere geldim. Ve gösteri sanatım sayesinde geçimimi sağlayabiliyorum.
Anlatımınız son derece hoş, dedi Sherlock Holmes. Bayan Berkeley ile karşılaşmanızdan zaten haberim var. Sonra da anladığım kadarıyla onu evine kadar takip ettiniz ve kocasıyla arasında geçen kavgalarını pencereden tanık oldunuz. Duygularınıza daha fazla hakim olamadınız. Bahçeden geçtiniz ve aralarına daldınız.
Evet efendim, öyle yaptım. Berkeley de beni gördüğünde suratında daha önce hiç kimsede görmediğim bir ifade belirdi. Sonra da düşüp kafasını pencere pervazına çarptı. Ama daha düşmeden önce ölmüştü zaten. Şöminenin üzerindeki şu yazıyı nasıl okuyabiliyorsam onun suratında da ölümü okudum. Sırf görüntüm bile suçluluk çeken kalbini bir kurşun gibi delmeye yetti.
Demek öyle. Peki ya? Peki ya sonra?
Nancy bayıldı. Ve ben de elindeki anahtarı aldım. Kapıyı açıp yardım istemekti niyetim. Ama sonra birden her şeyi bırakıp kaçmanın benim için daha iyi olacağını düşünmeye başladım. Bir suçlu arayacaklardı. Ve anlattıklarıma büyük ihtimalle inanmayacaklardı. Ve en önemlisi de yakalanmak. Ne olursa olsun sırrımın ortaya çıkması anlamına da geliyordu. Telaşımdan anahtarı cebime sokmuşum ve perdelere tırmanmış olan Teddy'yi yakalamaya çalışırken de bastonumu düşürdüm. Teddy'yi kutusuna geri koymayı başardığımda mümkün olduğu kadar hızlı oradan kaçtım.
Teddy mi? Teddy de kim? Diye sordu Holmes. Adam yere eğilip köşede bulunan kanca benzeri bir şeyi kaldırdı. Bir anda kırmızımsı, kahverengi çok güzel bir hayvan ortaya çıktı. İncecik ve zarif bir bedeni ve kısa bacakları vardı. Uzun, ince bir burnu ve bir hayvanda gördüğüm en güzel gözlere sahipti.
Bir firavun faresi, diye bağırdım.
Evet, evet, bazıları onlara öyle der, dedi adam. Ben yılan yakalayan derim ve Teddy kobralar konusunda inanılmaz hızlı. Burada dişleri olmayan bir kobram var ve Teddy insanları eğlendirmek için sahnede her gece onu yakalıyor. Bilmek istediğiniz başka bir şey var mıydı efendim?
Şimdilik, yoksa da Bayan Berkeley'in başının belaya girmesi durumunda size tekrar başvurabiliriz.
Öyle bir şey olursa pek tabii ki konuşacağım.
Ama ne kadar alçakça davranmış olursa olsun, gerekmedikçe ölü bir adama karşı bu skandalı alevlendirmenin bir anlamı yok. Yaptığı şeyden hissettiği suçluluğun 30 yıldır yakasını bırakmadığını bilme şansına eriştin en azından.
Ah, bak, binbaşı Murphy geçiyor sokaktan. Hoşça kal, Wood. Dünden beri bir gelişme olup olmadığını öğrenmek istiyorum.
Binbaşı köşeyi dönmeden ona yetişmeyi başardık.
Ah, Holmes, dedi. Sanırım bütün kargaşanın gereksiz olduğunun ortaya çıktığını duymuşsundur.
Ne olmuş peki?
Otopsi sonuçları henüz bildirildi. Ölüm sebebi kesinlikle bir kalp kriziymiş. Görüyorsun ya, vaka aslında o kadar da karışık değilmiş.
Ah, son derece basit, dedi Holmes gülümseyerek. Haydi gel Watson, Eldershot'ta bizi tutan başka bir şey olduğunu sanmıyorum.
Bir şey var, dedim. İstasyona doğru ilerlediğimizde, kocasının ismi James ve diğer adamınki Henry olduğuna göre şu David'le ilgili konuşmada ne anlama geliyordu?
Resmetmeyi öylesine sevdiğin o gerçek araştırmacı olsaydım, o kelimenin bana bütün hikayeyi anlatması gerekiyordu, sevgili Watson. Eleştirmek için kullanılmış bir sözcük olduğu ortada.
Eleştirmek mi? Eleştirmek. Eleştirmek mi?
Evet, David bildiğin gibi arada sırada yanlış yollara sapardı ve bir defasında da çavuş James Berkeley ile aynı yola sapmıştı. Uriah ve Batsby ile ilgili küçük meseleyi anımsıyor musun? Korkarım ki İncil ile ilgili bilgilerim biraz paslanmış ama hikayeyi birinci ya da ikinci Samuel'de bulabilirsin.